Bismillahirrahmanirrahim. Nevi beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe istikbal ve akibet binlik adesesiyle, gayet şahşalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristan'da yatanların, vaziyet-i hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikattan sordum. Bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, 50 sene sonra bu kemal-i neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i, beli bükülmüş, 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Küllü etin garip kaidesiyle, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır, elbette gördüğün hayal değildir. Gördüğün hakikattır. Şimdi bir tefekkür edelim. 50 sene sonra burada oturan kaç tane abimiz muhtemelen yani. Dünyanın şu andaki kimin ne zaman gideceği belli değil. Şu andaki dünyanın içerisinde bulunan insanların, yaşayan insanların ortalama bir ömrü var. Ve 50 sene sonraki vaziyeti bir tefekkür edelim. Burada kaç tane adam oturuyor? Olacak. Burada derken illa bu odada değil yani, dünyada. İşte böyle mert adamlar lazım bize. Bak herkes düşünüyor ki ya ben mi acaba yırtabilir miyim diye. Hiç kimse kusura bakmasın.
Ben de
olmam. İşte arkadaşlar, işte bunu hakkıyla tefekkür edebilmek. Üstad Esteri 12. notayı yazmış, 12. notayı. Demiş ki, diyor ki orada, ben bu eseri niye yazdım? Ölüm dilimi susturduğu zamanlarda, dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiden rica etmektir. Kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın tövbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Bunu diyen Bediüzzaman arkadaşlar. Kısa bir ömürde çok günah işledim. Bediüzzaman Hazretlerinin günah işlemesine yol açacak çok hadiseler belki olmuş, bilemiyorum. Ama bütün dostları şahittir ki, özellikle götürüyorlar İstanbul'da, kağıthane şenliğinde orada gezdiriyorlar, acayip kalıyorlar. Diyorlar ki, yahu baktık ki sen hiç haramlara bakmıyorsun ya. Ya diyor, sonu diyor günahlı, elemli, sıkıntılı olan bir şeyi, muvakkat bir şekilde niye ben işleyeyim o zaman ya? Belli yani, sonu hüsran, sonu cehennem. Sonu azap. O zaman ben niye işleyeyim? Aklım başımdayken böyle bir hataya ben niye düşeyim diyor ya. Niye düşeyim? Abi çok enteresan. Ve Bezansteri burada aynı ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın tövbe ve nedametleri, pişmanlıkları kafi gelmiyor. Bunun için ölümden sonra da benim yerime konuşacak, benim yerimde yine tövbe ve istiğfarları yapacak kitabımın söylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum diyor. Bunun için ben yazdım. Şimdi ben yazar değilim. Böyle şeyi de yazamıyorum. Yazsam da kimse okumaz diyebilirsiniz. Ama sadaka-i cariye dediğimiz bir şey var. Ama hayırlı evlat yetiştirme diye bir hadise var. Ya da herhangi bir insana ben cahil olabilirim ama onu bir şekilde elinden tutup bir camiye, bir mescide, bir alimin dizlerinin dibine ben götürebilirim bir insanı ya. Götüremez miyim? Götürebilirim. Üstad Esteri Kürt Bekir Bey var. Adil Cevazlı Kürt Bekir Bey. İlk Bediüzzaman Hazretleri bu eserleri yazmaya başlarken bu zat ümmi fakat bu zamanda müştehitlerin vazifesini yapan Bekir Bey diyor ya. Ümmidir bu zat. Göstersem belki de ne okuduğunu, ne yazdığını bilmiyor. Ama bu zat ne yaptı? İlk 10. söz yazıldığı vakitte Bekir Bey bunun bastırılması lazım diye üstadımız söyleyince emir telakki ediyor, götürüyor İstanbul'a, İstanbul'daki matbaalarda bunu bastırıp dağıtmaya başlıyor haşir bahsini. Yani böyle bir zatın kazandığı bir sevap var. Ama kendisi yazamıyor. Yazamazsa bile kendisi hiç olmasa böyle hayırlı bir işte ne yapmış? İstidam edilmiş. Cenab-ı Hak'tan isteyince Cenab-ı Hak ona muhakkak bir kapı açıyor. Ya evlatlarımızı hayırlı bir şekilde, Kur'an kurslarımız var, ya da medreseler var, ya da ehli imanın kurduğu İslami imani müesseseler var. Çocuklarımızı götürelim, orada inkişaf ettirelim. O çocuğun okuyacağı her bir harfi Kur'an için, orada yapacağı her bir hizmeti iman ve Kur'an için sevabı bana gelecek. Benim 50 sene sonra, 40 sene sonra, 30 sene sonra bu dünyada kalacağım mümkün değil. Kalmayacağım vakidir. 2 kere 2, 4. Ama ben ahirete göçsem de, nasıl ki Bediüzzaman bu eserleri vefatımdan sonra benim yerime konuşsun diye, tevbe ve istiğfar etsin diye yazmış, ben de çocuğumu o manadaki bir terbiyeyle yetiştirmeye çalışayım. Vefat etsem de dünyada kalmışım gibi, ölmemişim gibi benim çoluk çocuğum ne yapsın bana? Sevap göndersinler. İşledikleri her bir amel, okudukları her bir Kur'an, yaptıkları her bir secde, verdikleri her bir sadaka benim hesabıma geçsin ya. İlla maddi durumdan ben çok zengin olmam gerekmiyor ki. Ya da çok iyi bir yazar, çok iyi bir katip olmam gerekmiyor ki. Birisi bir cami yapıyor. Gidip de oradaki işçilere bir su dağıtsam bile, ya Rabbi benim elimden ancak bu kadar gelir diyebilsem, ki beni de en güzel bilen Cenab-ı Hak'tır, imkanlarım da en güzel Cenab-ı Hak biliyor. Bu bile Cenab-ı Hakk'ın hiç olmasa davasında çalışan insanların yanında olduğumu güzel bir şekilde gösteren bir gösterge yani. Doğru mu? Ha şimdi gelelim tekrar buraya. Bediüzzaman Hazretleri o bahiste diyor ki, küllü etin garip sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki, yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı haliyle bağırarak derim, el aman, el aman, ya hennan, ya mennan, ya deyyan, bizi günahlarımızın ağır hacaletinden kurtar diye, Vezasiteri o bahsi güzel bir şekilde yazıyor. Ama orada bir tabir var. Küllü etin karib. Bütün gelecekler yakındır. 100 sene sonra dahi olsa bugün hükmünde görebilirsiniz. Yani yarın ölebilirim deyip, bugün ölebilirim deyip, 100 sene sonra dahi olsa bile ölebilirim deyip, ben ne yapacağım ona göre? Hazırlanmaya başlayacağım. Akıllı insandan Allah'ın beklediği bu. Akıllı insandan insanların beklediği bu. Yani insanlığın yapması gereken neyse, burada bütün hepsinin formüllerini, işaretlerini, anahtarlarını görüyoruz elhamdülillah. Ya bakın, eskiden, şimdi öyle mi bilmiyorum ama maalesef bu ahir zamandaki idarecilerin zalimane bir kaidesi. Her bir hapishanenin yanında bir lise yapıyor. De can oyunu değil mi? Her bir hapishanenin yanında lise. Hapishanedeki insanlar adeta cehennemdeki gibi, lisedeki insanlar da adeta cennettekiler gibi, yalancı cennet ve cehennem diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla hapishanedeki insanlar devamlı bu lisedeki büyük kızları, ondan sonraki gençleri böyle esefle seyretsinler diye böyle bir oyun var. Ve Bediüzzaman diyor ki, ben diyor Eskişehir hapishanesindeyken pencereden diyor bir cumhuriyet bayramında diyor etrafı diyor temaşa ederken baktım diyor oradaki büyük kızlar, lisenin büyük kızları gülerek raks ediyorlardı. Birden diyor 50 sene sonraki halleri bana göründü. Hayal değil ki, hakikat bu. Şimdi ben diyelim mesela günahlar içerisinde tam gireceğim vakit, 50 sene sonraki vaziyet bana görünse, kendi vaziyetim bana görünse, o günahtan ne yaparım, uzaklaşırım canım. Biz buna rabıta-i mevt diyoruz. Tarikatçı kardeşlerimiz, mutasavvuf kardeşlerimiz ne yapıyorlar? İstikbali şimdiki zamana getiriyor. Yani ben şimdi öldüm diyor. Şimdi yıkanıyorum. Şimdi kabre konuyorum. Şimdi teşhirciler beni bırakıp gittiler diyor. Nefis diyebilir ki, kardeşim sen ölmedin ki, niye bu kadar ağlıyorsun? Peki ehli hakikat nasıl yapar? Ehli tarikat kardeşlerimiz böyle yapıyor. O da doğru. Ehli hakikat ise istikbale fikren gider, nazaran bakar. Dolayısıyla bir sene sonra, 100 sene sonra, 50 sene sonra muhakkak bir gün gelecek ki ben öleceğim. Madem ki bir gün gelip öleceğim, öyleyse küllü vetin karib, yani bütün gelecekler yakındır kaidesiyle, şimdi ölmüşüm gibi tefekkür edebilirim ya da gideyim cenazemin başına tefekkür edeyim. 50 sene sonra, 20 sene sonra, 5 sene sonra muhakkak ben ölecek miyim? Evet. Beni de şeytan günaha çağırıyor. Ve ben o anda düşünebilsem, bu ders aklıma gelse, Ama akla gelmek yetmiyor. Akılda olan şeyler sizi intisara sevk etmez. Akılda olan şeyler kalbe, ruha ve hisse girmedikçe size hiçbir faydası yoktur. Sadece odun yığını hükmündedir. Sadece hamallığını yaparsınız. Ya. Onun için elimizden geldiği kadar akıl midesine giren nimetlerin, yani ilim noktasındaki nimetlerin, kalp, ruh ve hisler şeyine, damarlarına, hücrelerine girmesine yol vermek lazım. Yoksa bir nimet yediğimiz vakit sadece midede kalsa, vücuda dağılmazsa ne olur? He? Ya işte sadece ilim akıl midesine girse ve orada dursa, bu da akıl ağrısı olur. Ben bilirim havasıyla ama amelinde de hiçbir şekilde bir hissesi olmayan insanlar. Bazı insanlar var arkadaşlar, çıkıyor televizyonda. Adam bir ilmihal yazacak kadar ilmi var, tefsir edecek kadar ilmi var belki de. Ama ben bizzat rast geldim. Hocam diyor, size bir soru soracağım. Bundan sonra da ben sizi ona göre değerlendireceğim. Sadece evet ya da hayır diyeyim, bana yeter. Hocam siz namaz kılıyor musunuz diye soru sordu. Ve bütün insanlara da din noktasında, ilahiyat noktasında da çıkmış beyefendi ders veriyor. Cevap verdi mi? Cevap veremedi. Ben dedi cevaplamıyorum dedi. De hocam zaten cevaplamak mecburiyetinde değilsin. Hiç. Ben sadece soru soracağım. Arkadaşlar, bu gibi insanlara bir yere girmez ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi anlatmış, neyi emretmişse en güzelini o yapmış. Neyden sakındırmışsa da en mükemmel madde kendisi bize sakınmış. Her yoluyla, her yönüyle, her işiyle, her şeyle ümmetine örnek olmuş. Şimdi burada da biz bu dersi dua edelim. Akıl bir de bize girdikten sonra ruhumuza, kalbimize, hissimize, latifelerimize Allah bu tesiri halk etsin diye dua edelim ki önümüze şeytan çıktığı vakit ona verecek bir cevabımız olsun. Yoksa sadece akılda kalırsa mümkün değil, dayanamayız yani. Nevi beşerin ağlanacak gülmedenine. Şu anda etrafta hep gülüyoruz değil mi? Oysa ağlanacak halimize gülüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. Ya demek ki onun bildiklerini bilmiyoruz, çok şey bilmiyoruz. Onun için rahat bir şekilde az ağlayıp çok gülüyoruz. Hatta ağlamadan gülüyoruz. Kendi nefsim için söyleyeyim. Endişe, istikbal ve akıbet binlik adesesiyle, merceğiyle, gayet şaşalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazarı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda, mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini, yani mezaristana girecek olan, ölecek olan insanların hareketli olan cenazelerini görmüş gibi oldum. Şu anda burada 50 sene sonra kabirde yatacak olan insanların hareketli cenazeleri burada dolaşıyor dersek doğru olmaz mı? Ya işte, hareketli cenaze, hareketli cenaze, hareketli cenaze ya. Yani o zamanı bugüne getirebilsek ya da bugünden o güne gidip bakabilsek. Arkadaşlar, rabıta-i mevt insanları günahlardan uzaklaştırır. Rabıta-i mevt dünyaya olan aşkı, muhabbeti keser. Eksiru zikra hadimin lezzet. Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. O zaman lezzetler, o zaman menfi zevkler gittikçe size ne yapacak? Uzaklaşacak. Ama ölümü hatırlamayan insanlar, ölümü hatırlamak istemeyen insanlar maalesef bu manadaki şeyleri görmek istemez ve dünyadan azami derecede lezzet alıyor gibi görünür. Oysa ağlanacak haline gülüyor insan. O gülenlere ağladım. Bir kitap yazmış abimizin birisi. Kitabın başı çok güzel. Başkasının günahını ağlayan adam. Başkasının günahını ağlayan adam. Ben kendi çocuğumun günahlarını ağlayamıyorum ya. Ben kendi kızımın günahlarını ağlayamıyorum ya. Ben kendimin günahlarını ağlayamayacak kadar aciz bir insanım ya. Ya. Cenab-ı Hak bu dersen hakikaten anlamayı nasip etsin arkadaşlar. Ya. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahuş, bir ağır ruh haleti. Bir acımak hissi geldi. Acıdım. Aklıma döndüm. Hakkattan sordum. Bu hayal nedir? Hakkat dedi ki 50 sene sonra bu kemari neşeyle gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i, 50'den 5'i, demek ki 50 tane kadar kişi var orada. 50'den 5'i, beli bükülmüş, 70 yaşlı ihtiyarlar gibi. Bir de orada üstadları güzel bir ifade kullanıyor. Üçüncü meselede de aynı meseleyi işliyor malumunuz. Diyor ki, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor. Bir genç düşünün. Annesinin ya da babasının iffetten mahrum olarak yaşadığını görse ve iffetsiz bir şekilde yaşadıklarını devamlı müşahede etse, anne ve baba yaşandığı vakit onlara gereken hürmeti gösterir mi bu adam? Ya onlar sevmek beklediği, şefkat beklediği, hürmet beklediği nazarlarda ne görecek? Nefret görecek. Bakın, o gülenlerden, o manada raks edenlerden, oynayan onlardan 50 taneden 5'i ihtiyarlamış, beli bükülmüş, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor. Hürmet beklediği nazarlardan tahkir görüyor. Niye? Çünkü sen kendi başına bunu getirdin. Ninelerimize bakalım, dedelerimize bakalım. Onların o iffetli hali bize nasıl bir şey vermiş, his vermiş? Onlara karşı devamlı hürmet etme, onların devamlı ellerini, ayaklarını öpecek kadar onların önünde eğilme gibi, onlara şefkat etme gibi, muhabbet etme gibi bir his Allah bize vermiş. Niye? Çünkü iffetlerini muhafaza etmişler. İffetini muhafaza etmiyorsa hiç kimse onlara ne yapmaz? Hürmet etmez. Onun için dikkat edin, sinemacıların, tiyatrocuların ve bu manadaki sektörde çalışan insanların çoğuna diyor ki, bir zamanlar diyor etrafımızda dört dönen insanlardan hiçbirisi şimdi yok. Tabii yok. Tabii olmaz. Sen bir zamandan gençtin. Değil mi? Ondan sonra böyle bir gül çiçeği gibiydin. Ondan sonra fevkalade bu manada güzeldin. Alımlıydın. Erkek olsun, bayan olsun. Ama şimdi uyuşmuş kış çiçeğine benzedin. Kimse sana bakmaz ki bundan sonra. Senden bu toplum, bu insafsız insanlar alacaklarını aldılar, paçavra gibi attılar. Seni bundan sonra hiç kimse sormaz. Senin bundan sonra kimse kapını dövmez. Bundan sonra sana hiç kimse eyvallah etmez arkadaş. E şimdi ihtiyarların, şimdi köşelerde diyelim mesela ölümünü bekleyen o gibi insanların bu ifadelerinden şimdiki gençler niye ders almıyor? Ya bunlara yapılan insafsızlık ve vefasızlık bir gün gelip bizi de bulacak diye niye siz böyle bir meslekten, böyle bir çevreden, böyle bir ortamdan kaçmıyorsunuz diye sorduğumuz vakit verecek cevapları yok ama bir defa girmişiz diyorlar. Allah kurtarsın hepimizi. Ya çok acımasız piyasa. Yani böyle bir kıyma makinesi gibi kıyıyor insanlar arkadaşlar. Kıyma makinesi gibi. Öyle bir ahir zamanın bir makinesi var ki kıymadığı doğru dürüst bir insan yok. İşte böyle insanlar da elhamdülillah bir anda bir feveran ediyor. Buna bir dur demek için şey yapıyor. Ona da diyorlar ki gel seni o zaman 28 sene zindan hayatı, senin hayatına dünyayı zindan edelim, dünyayı senin başına ateş gibi geçirelim, sen bu şeyden, çarktan mümkün değil, bir hisse alamazsın, bize mani olamazsın diyorlar. Ama Allah'ın da bir hesabı var. Allah kıyameti koparmayı irade etmemişse her zaman bir kahraman gönderir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel hep peygamberleri gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra mücedditler, müştehitler, mürşitler, alimleri Cenab-ı Hak aramızdan eksik etmiyor. Ve bunlar her zaman feveran ediyorlar. Zamanın ve feleğin inadına çıkıyorlar. Bu çarkı değiştireceğim Allah'ın izniyle diyor. Elimde Kur'an gibi bir mucize-i hakikat varken bu manadaki insanları, münkirleri susturmak için gönlüme sıklet mi gelir demek suretiyle alıyor Kur'an'ı kendine üstad ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hazinelerinden insanlara elhamla güldür güldür, şaldır şaldır onlara ne yapıyor? Hakikatları haykırıyor. Seni zindana atarız. Atarsanız minnet etmem. Senin hayatına son veririz. Allah istemedikçe, Allah dilemedikçe kimse benim hayatıma zarar veremez demek suretiyle, ecel birdir, tagayyür etmez demek suretiyle karşılarına çıkıp bütün dünyaya meydan okuyor. En büyük meydanı Efendimiz Aleyhisselam okumuş. Bütün dünya, bütün büyük dinler, bütün büyük devletler, hatta kabilesi, hatta amcası en büyük düşmanı iken karşısına ne yapıyor? Dikiliyor onların hepsini. Ayet var. Vallahu yasimuke minennas. Allah seni insanlardan muhafaza edecek. Bu ayet-i kerimenin sarihi Efendimiz Aleyhisselam'a ve bu ayetin işari manası bütün muhafaza etmek istediği mürşitlere elhamdülillah racidir. Elhamdülillah. 50 sene sonra bu kemal-i neşeyle gülen ve edenen zavallılardan 50'den 5'i, beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i mezaristanda çürümüş bulunacaklar. Mezaristanda çürümüş. O güzel simalar, o güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Hepsi kemik torbası gibi olacak. Külliyetin garip kaidesiyle, bütün gelecekler yakındır kuralıyla, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir, elbette gördüğün hayal değildir. Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur, elbette biçare insanların ebedperest kalbini, ebede aşık olan kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane erencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Elhamdülillah, Müslüman olan insanlar da eğlenebilir. Meşru dairede bizim eğlenmemize, bizim gülmemize Cenab-ı Hak geniş bir daire açmış. Helal dairesi keyfe kâfidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. İnsanların istatları sınırsızdır. İstekleri de sınırsızdır. Haddi yok, sınırı yok. Ama şeriat bir daire çiziyor. Bu dairenin içinde kaldığın müddetçe istediğin şekilde davran. Bu dairenin dışına çıktın mı, orası nedir? Hududullah'tır. Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını sakın aşma. Çünkü orası mahrem bir bölgedir. Ya her insanın mahrem dairesi var değil mi? Mahrem odası var değil mi? Allah'ın mahrem odası da günahlardır diyorlar. Oraya girdin mi, yasak işlemiş olursun. Allah izin vermiyor. Şu gözü istediğin şekilde kullan ama burada kullanamazsın. Şu dili şu işlerde kullan ama şurada kullanamazsın. Şu kulağı şurada kullan ama şurada kullanamazsın. Şu kalbi şunlar için kullan ama şurada şunlar için kullanamazsın. Ya batın kalp kim içindir? Allah içindir. Ayna-i samettir çünkü. Allah bu kalbin batını kim için yaratmış? Kendisi için yaratmış. Eğer insan Allah'ın muhabbetini değil, insanların mahlukatın muhabbetini batını kalbe koyarsa, üstadın ifadesi şu, Allah darılır. Peki ne yapar? Maksudun aksine tokat vurur. Maksudun ne? Şunu elde etmek. Allah senin kalbini yoruyor, senin kalbini tokatlıyor, istediğin şeyi de sana vermemekle devamlı kalbini bu manada Allah perişan ediyor. Niye? Çünkü sana verilen bir kalp onun içindi, sen de ona vermedin, başkalarına verdin. Onun için bu manadaki aşkların hepsine baktığınız vakit, aşk ile yazılmış divanlara, şiirlere baktığınız vakit hepsi elemdir, hepsi teessüftür. Ah, vah, mahvoldum, felek, kader diye bu manada ya. Niye? Çünkü sen kalbini yanlış yerde kullandığın için Allah da senin kalbini yordu. Ma vudi'a leh diye bir ifade var. Ma vudi'a leh. Bir şeyin yapılma şartı. Niçin yapılmış olması yani? Niçin yapıldı bu? Mesela şu bardak niçin yapılmış herhalde belli değil mi? Bunu tarif etmeye gerek var mı? Yok. Peki bunu biz diyelim mesela şu şeyin altı bir eğiktir diye, tam bu kadarlık bir eğikliği var diye bunu altına koysak takoz olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Ama buna yazık etmiş oluruz. Daha da orijinal bir şey söyleyeyim. Benim cep telefonum var. Cep telefonları şu anda diyelim mesela 1.000 liralık bir telefon olsun. Ve bunun altında yine bir eğiklik var. Bunu düzeltmek için şu kadarlık bir şey lazım. Tam telefonu da tutuyor. Bunu buna koysam herhalde değil mi? Altına koysam herhalde iş görür. Ama ne olmuş olur? Ayıp etmiş oluruz ya. E şimdi sen kalk kalbini sırf Allah kendisi için yaratmış olduğu şöyle bir mahzeni kalk git bir tane kadına ver. Bir tane makama ver. Git bir tane diyelim mesela kazanman gereken ya da kendine göre kazanman şart olduğu bir mala ver, mülke ver, paraya ver. Allah senin o kalbi ne yapacak? Perişan edecek. Cezalandıracak yani. Daha dünyadayken. Evet. Huzurkârâne, gafletkârâne, masumane eğlencelerdir. Bütün müminlerin bu manada masumane eğlencelere girip kendisini sevindirebileceği, gülebileceği şeyler muhakkak vardır. Ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bir müminle oturun sohbet edin, değil mi? 10 tane günahtan aldığınız lezzetten, menhus lezzetten çok daha fazla lezzet alırsınız. Ben bazı arkadaşlar var, belki hepimiz için de aynı geçerli ama yani bazı arkadaşlarımızla daha yakından tanışıyoruz, daha bir münasebetimiz var. Oturup bir böyle kardeşimize sohbet ettiğimiz vakit, yani insan öyle bir ruhunda, öyle bir kalbinde, öyle bir hissende bir genişlik, bir ferahlık hasıl oluyor ki. Ya 1000 tane diyelim mesela ehli dünyanın yapıp da aldığı lezzetten, değil mi? Menhus lezzetten, o uğursuz lezzetten 1000 kat daha masum bir lezzet ve zevk Allah sana nasip ediyor bir müminle sohbet ederken. Bir de bir alimle sohbet edin. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi bir zat şu anda sizin yanınızda ve sohbet ediyorsunuz. Nasıl bir lezzet alırsınız ya? Nasıl bir zevk alırsınız? Nasıl uçarsınız değil mi? Ya ben bakıyorum ya. Bediüzzaman Hazretlerine selam verin hapse atılıyor. Şu kadar talebe onun yanına niye gitmiş ya? Elbette bunların akılları var ya. Bunların şuurları var. Elbette onun yanına gitmişlerse bir bildikleri var canım. Aldıkları bir lezzet var ki idamı bile 5 paraya saydırmayacak bir lezzet alıyorlar yani. Yoksa niye gitsinler onun yanına? Ben bakıyorum şu anda o kadar rahatız. O kadar mükemmel bir şeyimiz var. Bu arkadaşlarımızı, burada bulunan arkadaşlarımızı gıybet etmeye gerek yok. Dışarı niye gidelim? İstediğimiz gibi hizmette istidam edebiliyor muyuz? İstediğimiz gibi hizmette berber koşarım diyebiliyor muyuz? Yok. Niye? Ya demek ki Bediüzzaman'la beraber bulunmak, Bediüzzaman'ın yanında bulunmak, onun ruhundan, onun kemalinden hisse almak, zevk almak, değil mi? Lezzet almak öyle muazzam bir şey ki, öyle ruhlarına güzel bir şey veriyor ki, 1000 tane hapse zindana atılsa 5 para ehemmiyet vermeyecek şekilde bir lezzeti Allah onlara o sohbetten veriyor demek yani. Öyle anlaşılıyor. Elhamdülillah. Son cümleyi okuyoruz. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayri meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah'a ve şükre çok azim tergibat vardır. Genellikle bayramlarda biraz bir rahatlık hasıl oluyor. Rahatlık hasıl olduğu için de günahlara biraz daha fazla dalma durumu olabiliyor. Alimler, büyükler, evliyaullah, mutasavvıflar demişler ki, bayramlarda madem ki gaflet daha fazla insanlara arız oluyor, o zaman zikrullah'a, tesbihe, secdeye, ibadetlere biraz daha bu manada ehemmiyet verin ki Allah sizi o manadaki kötü hislerden muhafaza etsin diye. Ya. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi artırır. Manayı muhalifiyle şükretmezseniz nimetlerimi sizden alırım. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَدَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاَخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ.